أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. Kardeşlerim, bugün Allah izin verirse ibadet nedir? İbadetin kısımlarından olan dua, bir de tevessül meselesini inşallah izah edeceğim size. Ve diğer konulara da inşallah ileride gireceğiz. İbadetin kısımlarından yani. Evet, öncelikle kardeşler, ibadeti tanımamız gerekiyor. İbadet dendiği zaman ne anlama geliyor? Tabii konuya girmeden önce asıl olan insanoğlunun dünyaya gönderilmiş amacı nedir? İbadet etmesidir. Değil mi? Bizim dünyada var oluşumuzun sebebi nedir? Biz niçin bu dünyaya geldik? Bizlere işte belli bir vakit kondu. Aslen bizim diyarımız cennetteydi ama dünyaya indirildik. Ve burada kısa bir müddet duracağız. Yani ahirete oranla çok kısa bir müddet olacak. Çok kısa bir müddet. Hatta onun misalini de kardeşler şuna benzetiyorlar ki gemide yolculuk yapan bazı insanlar geminin içindeyken fırtına kopuyor ve gemi batmaması için kaptan gemiyi karaya götürüyor. Bir kara görüyor. Bir ada yani diyelim. Ve o adaya götürüyor. O adaya götürdükten sonra tabii sakinleşiyor ortam. Ve diyor ki bu adada sadece bir gün duracağız. Bizim vaktimiz yok. Yetişmemiz lazım. En fazla burada bir gün sadece. Bir gündüz ve bir gece duracağız. 24 saat. Ve yolumuza devam edeceğiz. Ve bu adada çok değerli taşlar var, mücevherat var. Ondan sonra bildiğiniz gibi ada işte ağaçlar da var, meyveler de var. Normal artık var olan, tabiatta var olan şeyler var. Aynı zamanda burada bir kralın da bir mülkü var. O da surlarla çevrilmiş. Ve bu mülküne girilmesini de yasaklamış. Hatta duvarlara yazmışlar ki sakın sakın burayı aşma. Aşanlar çok kötü bir şekilde cezalandırılacak. Ve o kralın mülkünde de genç kızlar var, işte meyveler var, kralın değerli eşyaları var, işte hazine var, güzel şeyler var. Havuz da var, işte oynama sahaları vesaire, eğlence şeyleri de var. Sadece diyor bir gününüz var. Yalnız bu bir gün içerisinde de belli olmaz. Herhangi bir saatte de yola da çıkabiliriz. Böyle bir durum da var. Şimdi 24 saat derken tam 24 saat de olmayabilir. Belki 13. saatte yola da çıkabiliriz. Düşünün, sadece böyle kısa bir müddette altı üstü bir gün ve o bir günde gerçekten 24 saat durulacak mı durulmayacak mı da belli değil. Her an çağırabilir ve hareket edebilir gemi. Sadece bir gün var. İşte o bir günde kardeşler, akıllı olan bir grup var. Bunlar bu adaya iner inmez diyorlar ki burada değerli taşların olduğunu duyduk. Elmas var, işte mücevherat var, yakut var. Ve her bir taşın değeri binlerce dolar, milyonlarca dolar. Çok yüksek değeri var. Akıllı olan grup ne yapmıştır? Adaya iner inmez sürekli o mücevherattan toplamaya başlamış. Acıktığı zaman neyse biraz daha tecil edelim, biraz daha dayanabiliriz. İşte yemek yiyecekleri zaman hemen bir şeyler atıştıralım. Çok da fazla şey yapmayalım, yemeğe falan dalmayalım, uğraşmayalım. Çünkü vaktimiz dar. Güzelce değerlendirelim. Toplam sadece bir günümüz var. O bir gün içinde de ne zaman çağrılacağımız da belli değil. O yüzden ne kadar değerli taşlar alırsak o kadar büyük kar içinde olacağız. Ve derken ne yapıyorlar? Topluyorlar. İkinci bir grup var. Diyorlar ki oho, toplam 24 saatimiz var, koca bir gün. Biraz gezelim, tozalım. İşte adada bakalım neler var. Çıkıp dolaşıyorlar, eğleniyorlar, suya giriyorlar, yüzüyorlar, şakalaşıyorlar. Uyuyorlar, kalkıyorlar. Eğlence içerisinde geçiriyorlar. Üçüncü bir grup diyor ki biz burada 24 saat duracağız, bir gün duracağız. Dinlenmemiz lazım. Biz kendimize şöyle bir kalacağımız bir yer ayarlasak, şu ağacın altını bir temizleyelim, şuraları bir keselim, kereste getirelim, işte çakalım, ev mev falan yapalım, inşaat işi yapalım. Derken bunlar inşaata başlarken kaptan diyor ki siz manyak mısınız? Toplam sadece bir gününüz var. Vaktinizi bu inşaatla geçirmeyin. Hayır diyorlar, biz burada kalacağız, oturacağız. Güneşten, müneşten, soğuktan, sıcaktan korunmamız için işte bir şeyler yapmamız lazım derken ev yapmak için işte vakit geçiriyorlar derken günlerini o şekilde tamamlıyorlar. Bir grup var, diyorlar ki şuna bak, kralın bayağı güzel bir sarayı var, bahçesi var. Genç kızlar var, içeride havuz var, futbol sahası var, sauna var, değişik şeyler var. Kralın mücevheratı var, oraya bir girsek, onlardan toplasak, istifade etsek, şu kızlarla biraz takılsak. Onlar da normalde yasak falan yazmasına rağmen kamera sistemi şu bu ama dinlemiyorlar. Kraldan bir özür dileriz, geçer gider diyorlar. Ondan sonra oraya ne yapıyorlar, sarayı giriyorlar. Aslen yasaklanmış olan bir şey. Ve derken kaptan bir anda haydi toplanın diyor, gidiyoruz. Tabi bazıları diyor işte ya bir dakika acele etme, biz daha mücevherat toplamadık, bilmem ne etmedik. Kral diyor kesinlikle hemen hareket ediyoruz. Binen bindi, binmeyen artık burada kalacak ki ölüme mahkum olacak. Tabi herkes bir anda biniyor ve geri dönüyorlar. Geri döndükten sonra tabi o mücevherat toplayan, hazineleri toplayanlar çok büyük kar içerisinde oluyorlar. Kısacık bir müddette çok büyük şeyler kazanıyorlar. Düşünün, her bir taşın değeri mesela 100 bin dolar, 200 bin dolar, 1 milyon dolar, 2 milyon dolar. Değerinde olan taşlar var ve bir sürü toplamışlar. En büyük kurtuluşa erenler, yani en büyük kar içerisinde olanlar bu gruptur. Diğer grupların hepsi husrana uğruyor. İşte o inşaat işine girenler, vay bizim ahmak kafamız, manyak aklımız değer miydi? Sadece kısacık yani birkaç saatimiz varmış. Ve her anda yola çıkacakmışız. Tuttuk ömrümüzü işte ev yapmayla, orayı düzeltmeyle, bahçe yapmayla, bilmem neyle geçirdik ki bomboş bir şey uğrunda ne oldu? Oradaki vaktimiz geçti ve şu anda husran içindeyiz. İşte oralarda oynayanlar, gezenler, yüzenler, işte oranın işte şeylerinden toplayanlar, odunlarından, taşlarından. Ya taş toplayalım işte, belki inşaat yaparsak, ev yaparsak bu taşlar iyidir, lazım olur. Biraz odun toplayalım, kışın işte yakarız falan. Mücevherat toplayacaklarına odun toplamışlar. Bomboş bir şey. Bunlar da tabii husrana uğruyorlar. Derken son grup da, bu da kralın şeyine giren, mülküne girenler. Tabii kral o kadar öfkelenmiş ki kesinlikle onlara af yoktur ve onlara çok ağır bir ceza veriyor. Niye benim mülküme girdiniz, orayı talan ettiniz ve oradaki yani yasaklamış olduğum şeylerden aldınız, yediniz, içtiniz, şey yaptınız diye onlara çok büyük ne yapıyor? Ceza veriyor. Bütün bu gruplar hepsi husrana uğrarken sadece bir grup ne yapıyor? Kazanmış oluyor. Aynen bu misalde olduğu gibi kardeşler, şu dünyada bizim kalacağımız müddet de nedir? Çok kısa bir müddettir yani. Koca bir denizdeki bir damla gibidir. Bir damla gibidir. O yüzden bu kısa müddette akıllı olan kimseler ne yapar? Vakitlerini değerlendirirler. Saatlerini değerlendirirler. Dakikalarını boş şeylerle geçirmezler. Oyunla, işte filmlerle, mala yani şeylerle, haramlarla, daha beteri de haramlarla, bunlarla ömrünü geçirmezler. Çünkü bunların hepsi husran olacak, kıyamet gününde herkes pişman olacak. Salih amel işleyenler de pişman olacak. Keşke bir rekat daha fazla namaz kılsaydım, bir tesbihat daha fazla yapsaydım, bir gün daha oruç tutsaydım, bir ribat daha gitseydim diye pişman olacaklar. Cehenneme girenler de keşke yapmasaydık, etmeseydik, bu kadar azaba düçar olduk diye onlar da pişman olacaklar. Böyle bir gün gelecek, pişmanlık günü gelecek. İşte o günde çok büyük pişman olmamak için bu kısacık dünya hayatını iyi değerlendirmek lazım kardeşler. İşte bizim bu dünyada var oluş sebebimiz zaten nedir? İbadettir. İbadet. Peki ibadetin anlamı nedir? İbadetin lügat anlamı tezellül, zelil olmak. Yani boyun eğmek, mütevazi olmak, itaat etmek. Bu boyun eğme kardeşler çok çok önemli bir şey. Müslümanı kafirden ayıran en önemli özelliği nedir? Müslümanın boyun eğmesidir, Allah'a boyun eğmesidir. Müslümanı şeytandan ve şeytanlaşmış insanlardan ayıran özelliği nedir? Allah'a boyun eğmesidir. Hani şeytana Allahu Teala secde et diye emrettiği zaman şeytan ne yapmıştı? Boyun kaldırmıştı, kafa kaldırmıştı. Hayır, itaat etmeyeceğim. Ben ateşten yaratıldım, bu şahıs çamurdan yaratılmış, ben ondan daha üstünüm. Dolayısıyla boyun eğmeyeceğim bu emre diye baş kaldırdığı zaman Allah'ın lanetine ne yaptı? Uğradı. Melekler boyun eğip itaat ettikleri için değerleri ne oldu? Allah katında daha da yükseldi. Evet, işte kafirden ayıran, Müslümanı kafirden ayıran en önemli özelliği nedir? Müslümanın boyun eğmesidir. Semi'ne ve ata'na. İşittik ve itaat ettik ve Allah'a karşı mütevazi olması. Şeriattaki manası diyor, ismun cami'un li kulli ma yuhibbullahu ve yerdahu. Allah'ın sevdiği ve razı olduğu her türlü amel. Bütün amelleri toplayıcı bir isimdir. Minel ekvali vel amali zahira vel batina. Bütün sözler ve ameller adına. Gizli ve açık. Bazı ameller var gizlidir, bazı ameller var açıktır. Gizli olan ameller nedir? Mesela ihlas, niyet. Yani derse gelirken niçin derse geldin? Namaza kalkarken niçin namaza kalkıyorsun? Sadaka verirken niçin sadaka veriyorsun? Kur'an-ı Kerim okurken niçin Kur'an-ı Kerim okuyorsun? İçki içmezken niçin içmemezlik yapıyorsun? Veya kumar oynamıyorsun? Ve hatta kafirler gibi eğlenmiyorsun, yaşamıyorsun. Bunun sebebi nedir? İşte içerideki var olan niyetinden dolayı. İşte o içteki var olan ameller, işin içinde ihlas da var, doğruluk var, doğru olman, samimi olman Allah'a karşı, insanlara karşı. İçinden doğru olman ve dışından doğru olman, Allah'a tevekkül etmen, Allah'tan korkman, Allah'ı tazim etmen, kalbinin Allah'a bağlı olması, ahirete bağlı olması, dünyaya bağlı olmaması, bunlar hepsi gizli ameller. Bir de açık olan ameller var. Senin yapmış olduğun zikirler, namazın, orucun, sadakan, zekatın, haccın, cihadın vesaire. İşte bütün bunlara ne deniyor? İbadet deniyor. İbn-i Teymiye Rahimullah çok güzel bir tarif getiriyor. Kemalü zulli ma'a kemalil muhabbeti diyor. Çok kısa tabirle diyor, tam kamil olan bir zillet, boyun eğme ve tam kamil olan bir sevgi. Yani Allah sevgisinin senin kalbini doldurması ve bu sevgiye binaen de senin Allah'a boyun eğmen. Hayatını Allah'ın razı olduğu şekilde geçirmen. İşte buna ne denir? İbadet denir. Bazılar da şöyle tarif etmişler. Hiye fi'lu ma emarallahu bihi ve rasuluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ve Resulü neyi emretmişse bunu yapmak nedir? İbadettir. Ve terku ma nehallahu anhu ve Resulü. Allah ve Resulünün yasakladığı şeyleri de terk etmek. Niçin bunu yapıyorsun? Niçin bazı şeyleri yapıp bazı şeyleri terk ediyorsun? İbtiga vecihillah ve daral ahire. Allah'ı ve ahiret gününü istediğin için, onun için yapıyorsun ya da onun için terk ediyorsun. Peki ibadeti nasıl tanıyacaksın? İbadeti diğer fiillerden, adetlerden yani ayıran özelliği nedir? Mesela sabah oluyor, kahvaltı yapıyoruz. Akşam oluyor, akşam yemeği yiyoruz. Gece oluyor, yorgunluk sebebiyle uykumuz geldiği için uyuyoruz. Değil mi? Dışarı çıkacağımız zaman elbisemizi giyiniyoruz. İçeri girdiğimiz zaman ayakkabımızı çıkarıp hanıya bu şekilde basıyoruz. Peki niçin ayakkabımızı çıkartıyoruz? Niçin elbisemizi giyiniyoruz? Bu adetten dolayı. Bir de bazı şeyleri yapıyoruz ki bunlar adetten dolayı değil. Bunlar işte ya Allahu Teala'nın sevmesi sebebiyle yapıyoruz. Yani sevdiği için yapılmasını sevdiği için ve emrettiği için yapıyoruz ya da bazı şeyleri terk ederken de Allah sevmediği için terk ediyoruz. Onun için mesela Allah için içkiyi terk ediyoruz. Allah için zinayı terk ediyoruz. Allah için haram yemeği, çalmayı, hırsızlık yapmayı ne yapıyoruz? Terk ediyoruz. Evet. Demek ki yapılmasını Allah seviyorsa bunu yapmak ibadettir. Namaz gibi, oruç gibi, işte anne babaya iyilik yapmak gibi. Evet, Allah için bir şeyi de terk ettiğin zaman mesela gıybeti terk ediyorsun, yalanı terk ediyorsun, hırsızlığı terk ediyorsun. Bu da ne oluyor? İbadet oluyor. Tabi bu yapmış olduğun şeyler bazıları vaciptir, bazıları da müstehaptır. Bazıları da mübahtır. Vacip ve müstehap olduğu zaman ibadet oluyor. Helal olduğu zaman onu da Allah için yaptığın zaman o da ibadete dönüşüyor. Mesela acıktığın zaman yemek yemen nedir? Mübah olan bir şeydir. Helal olan bir şeydir. Ama bu yemek yemeyi eğer ki ben daha çok ibadet edeyim, Allah yolunda çalışayım, hizmet edeyim, güçleneyim amacıyla yersen ve hatta uyuduğun zaman hani biraz istirahat edeyim, ondan sonra kalkıp teheccüd namazımı kılayım, ibadetlerimi yapayım, ilmimi okuyayım. O gayeyle kalkıp şey yapıyorsan, uyursan ne oluyor? İbadete dönüşüyor. Helal olan şeyler de ibadete ne yapar? Dönüşebilir. Hatta hadiste geçtiği gibi affedersin diyor, hanımınla ilişkiye girmem bile ibadete dönüşür. Ya Resulullah diyorlar işte bizden birisi şehvetini gidermek için böyle bir şey yapar, nasıl ibadet olur? Aleyhisselatü Vesselam da soruyor, diyor ki eğer ki haramdan şehvetini giderecek olsa ona günah yazılmaz mı? Tabii ki ya Resulullah yazılır, o zaman helalda giderirse ne olur? Onun için ibadet olur. Allah-u Teala o kadar bizlere fırsat vermiş ki helal olan şeylerimiz bile ne olur? İbadete dönüşür. Yeter ki niyetimizi ne yapalım? Sağlam tutalım. Her şeyimiz ibadete dönüşür. Hanımının ağzına koymuş olduğun lokma bile ne oluyor? İbadet oluyor. Yani çıkıp çalıştığın zaman eve haram lokma getirmeyeyim, helal lokma getireyim. Bununla işte çocuklarım yesinler, yaşasınlar diye bu amaçla getiriyorsan ne olur? İbadete dönüşür. Bir kedi gördün, bir köpek gördün, acıdın, yazık dedin. Bu acıkmıştır, dur şuna bir yemek vereyim, bir su vereyim. Allah için yaparsan belki o amel sebebiyle cennete girersin. Allah için yaptığın zaman ne olur? İbadete dönüşür. Ve hangi ibadetle, hangi amelle de cennete gireceğini de bilemezsin. O yüzden şimdi şeytan geliyor, yanaşıyor, diyor ki ey mücahitler, sizler cihad ediyorsunuz. En zirve, en büyük ameli yapıyorsunuz. Diğer amelleri yapsanız da yapmasanız da çok önemli değil. Zaten sen zirve olan ameli yapıyorsun diye kandırmaya çalışıyor. Ve bazı kimseler ne yapıyor? Cihad ederken maalesef faziletli amelleri terk ediyorlar. Bunlar çok büyük yanlışa giriyorlar. Niçin? En basitinden şunu düşünseler. Yani benim ibadetim, ribatım, cihadım acaba kıyamet günde kabul edilecek mi? Ya reddedilirse, ya kabul edilmezse ne yapacağım? Yapmış olduğun ticaret, bilmiyorsun bu ticaretin kârı gelecek mi, gelmeyecek mi, para yatırıyorsun. Mal getirip satacaksın ama o mal senin eline ulaşır mı? Kâr yapar mısın yoksa iflas mı edersin, bilemezsin. O yüzden bir amele güvenip de, bir ticarete güvenip de diğer ticaretlere girmemezlik yapmamak lazım. Akıllı tacirler ne yaparlar? Değişik alanlarda ticaret yaparlar. Bakıyorsunuz adam dükkan açıyor, araba alıyor, onu çalıştırıyor. İşte ortaklık bir yerlerde bir ortaklık buluyor, oraya para yatırıyor. Derken değişik alanlarda para yatırıyor. Diyor ki bu batarsa, hiç olmazsa bunlar ne yapar? O batan yeri kapatır. Bunun kârı az olursa bunun kârı çok olur. Bunun işi iyi gitmezse bunun işi iyi gider. Akıllı olan tacir birçok alanda ne yapar? Parasını kullanır. O şekilde ne yapar? Kazanır. Çok büyük kazanır. Ama aklını çalıştırmayan bir insan gerekirse belki bütün parasını bir alana yatırır. O alanda da işte ekonomik sıkıntılar baş gösterirse bir anda bakıyorsunuz adam iflas etmiştir. Amelde de böyledir kardeşler. Bir alana yönelip de diğer alanları ihmal etmemek lazım. Çünkü o alan kabul edilmeyebilir Allah katında. O yüzden bütün alanlarda ticaret yapmaya çalış ki Allah'la, ta ki birisinden belki az kâr gelecektir, diğerinden fazla gelecek ve onun sebebiyle ne yapacaksın? Kurtuluşa ereceksin. Naam. Aynı zamanda bir şeyin ibadet olup olmadığını da anlaman için bir şeye sevap terettüp etmişse Kur'an'da ve de sünnette bunu yaptığın zaman sevap vardır. Veya teşvik edilmişse bunu yaptığın zaman da ceza vardır. Ve de yapma diye de yasaklanmışsa bunun da ibadet olduğunu ne yapıyorsun? Anlıyorsun. İbadetin kabul edilmesi için de kardeşler iki şart gerekiyor ibadetin kabul edilmesi için. Birincisi şeriata uygun olması, ikincisi de Allah için yapılması, ihlas. Bu iki şart olmazsa olmaz olan şartlar. Yani ikisinden birini yapsan o ibadet kabul edilmez. Bir, şeriata uygun olacak, yani sünnete uygun olacak. İkincisi ihlas üzere yapılacak. Eğer ki şeriata veya sünnete uygun olarak yapılmazsa buna ne denir? Bid'at denir. Allah'ın emretmediği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretmediği, yapmadığı bir ibadet çeşidi yaptık. Allah için yaptık. Bakın ihlasımız var. Ama sünnete uymuyor. Bu ne olur? Bid'at olur. Bu amel kabul edilmez. Men amile amelen neyse aleyhi emruna fehuve reddun. Kim bizim emretmediğimiz bir ameli işlerse bu amel reddedilmiştir. Demek ki birincisi ne olacak? Sünnete uygun olacak. İkincisi de ihlas üzere olacak. Sen şeriata uygun bir amel işledin ama bunu dünya için yaptın. İnsanlar desinler diye yaptın. Burada da senin ecrin olmaz. O zaman yapmış olduğumuz amellerde iki şey ne yapacağız? Kontrol edeceğiz. Bir, şeriatın bu konuda emri var mı? Sünnete uygun mu? İkincisi, bu ameli ben kimin için yapıyorum? Allah için mi yapıyorum? Yoksa nefsim için mi? Dünya için mi? Birileri için mi? Bir menfaat için mi? Bunu kontrol etmemiz lazım. Yoksa amel gider Allah korusun. Amel ne yapar? Gider. Ve ihlas çok çok ağır olan, zor olan bir ameldir. O yüzden sürekli amellerimizi kontrol etmemiz lazım. Ben bu ameli niçin yapıyorum? Adımımızı atmadan önce bir amele kalkıştık. Derse gidiyorum. Niçin derse gidiyorum? Vallahi derse gitmesem emir kızacak. Arkadaşlar diyecekler ki ne biçim tembel adamsın, niye gelmiyorsun? Kınanacağım, o yüzden gitmem lazım diye deyip de giderse sevap alır mı? El cevap sevap almaz. Çünkü Allah için yapmadı. Ama adımını atarken ben Allah için gidiyorum. emire itaat ederken de Allah için itaat ediyorum. Allah'a yaklaşmak amacıyla gidiyorum dersen senin bütün amellerin ne olur? İnşallah ibadete dönüşür. Evet, bu ibadetin birinci çeşidi kardeşler dua ibadeti. Dua. Evet. Bu dua da kardeşler çok çok önemli. Kur'an-ı Kerim üzerinde çok durmuş ve sürekli işte müşriklerden bahsederken, onlardan misal getirirken onlar Allah'tan başkasına dua ederler. Putlara dua ederler. Yani onlardan talep ederler. İbadetlerini onlara yönlendirirler. İşte Müslümanlar sadece Allah'a yönlenmeleri gerekiyor. İbadetlerini Allah'a yapmaları gerekiyor. Ayette de buyurduğu gibi وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا. Mescitler Allah'a aittir. Allah'la beraber başka birisini çağırmayın. Allah'a ortak koşmayın. Çağırdığınız, nida ettiğiniz, boyun eğip kendisinden istediğiniz sadece Yüce Allah olmalıdır diye Allah-u Teala ne yapıyor? Bizlere emrediyor. Evet, dua da kardeşler iki çeşittir. İbadet duası var, bir de isteme, mesele isteme duası. Yani dua dendiği zaman ibadet anlamına da geliyor. Namaz kılmak gibi, zekat vermek gibi. Arapçada buna da dua deniyor. وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدًا. Mescidler Allah'a aittir. Kimse Allah'a orada ortak koşmayın. İbadetinizde yani. Duanızda, ibadetlerinizde, namazlarınızda. Bu mana ne oluyor? Taşıyor ayet. Şirk koşmayın. Bir de talep etmek. Birilerinden bir şey talep etmek. Bunun ibadet yönü vardır. Şirk olan yönü vardır. Bir de mübah olan, helal olan yönü vardır. Kerahetle beraber. Bir de kerahetsiz olan yönü vardır. Yani yasaklanmış olan talep etme, isteme insanlardan ve hatta ölülerden. Talep etmenin yasaklanmış olan boyutu var. Haram ve hatta şirk olan insanlardan, dirilerden kerahetle istenen yer vardır. Bir de kerahetsiz, mübah olarak istenen şekli vardır. Evet, Allah'tan başkasından talep etmek. Bunun kısımlarına gelecek olursak, yani Allah-u Teala'nın dışında, bu ister canlı ister cansız, bu talepler hangi kısma ayrılıyor? Birincisi, mesela var olan bir insandan ve hatta bir cinden, cin olabilir, insan olabilir, gücünün yetmediği bir şeyi talep etmek. Adama diyoruz ki uzun süredir kuraklık çekiyoruz, bir yağmur indirsen, sana zahmet diye adamdan yağmur istesek ve hatta hastayım yıllardır, bak acılar çekiyorum, bana şifa ver diye birisinden şifa istemek. Ve hatta çocuğum olmuyor, bana bir çocuk versen ya da muradımı yerine getirsen diye canlı bir insandan, cin olabilir, melek olabilir, insan olabilir, gücünün yetmediği, bakın gücünün yetmediği, bu önemli. Gücünün yetmediği bir şeyi talep etmek ne olur? Buna şirk denir, şirk talebi. Gücü yeterse sana zahmet, şu çuvalı kaldırır mısın, getirir misin? Buna gücü yeter. Falan yere arabayı koydum, o arabayı buraya getirir misin? Gücü yeter. Buna işte şirk denmez. Ama yağmur yağdır dendiği zaman ve hatta şifa ver dendiği zaman birisine ne olur? Şirk olur. Demek ki canlı bir insandan böyle bir şey talep edilecek olursa, ya da ölüden, aynı zamanda ölüden de olabilir, böyle bir şey talep edilecek olursa buna ne denir? Şirk denir. Evet, bu birinci çeşidi. İkinci çeşidi, talep ederken tam bir zillete ve tam bir sevgiye, rahbet ve rahbet, yani hem korkarak hem de ümit ederek. Hani nasıl biz dua ederken bir yönden korkuyoruz Allah'tan ve bir taraftan da ne yapıyoruz? Ümit bağlıyoruz. Hem Allah'ı seviyoruz hem de Allah'tan korkuyoruz. Boyun eğerek, yalvararak, isteyerek, o şekilde istiyoruz. Sen de aynı şekilde, bu şekilde yani şey yaparsan, bir insandan talep edersen, onun muhabbetini kazanma niyetiyle, ondan korkarak, ya bana gazap ederse, ya şeyhim bana kızarsa, ne olacak benim ahiretteki halim? İşte ben mahvoldum. Aman aman, sakın şeyhi kızdırma. Sakın şeyhin gazabını üstüne celbetme. O yüzden aşırı böyle bir yalvarışlar var, yakarışlar var, işte yaklaşmalar var bazı insanlara ki bunlar ne yapar? Şirke kapı açmış olur. Bu nedir? Bu Allah'a yapılması gereken şey. Tam bir boyun eğme, tam bir sevgi, tam bir yani korku. Allah'a karşı yapılması lazım. Bunu sen insanlara veya kabirlere veya cinlere veya meleklere yapacak olursan burada ne yaparsın? Şirke düşmüş olursun. Evet, dua edilen kişi uzakta ise, adam yanımızda değil, adam ta İstanbul'da, Ankara'da, Diyarbakır'da, ta Bağdat'ta, ya Şeyh Abdülkadir Geylani, işte musibetimi kaldır, sıkıntımı gider derse ve hatta yaşıyorsa, ey Mahmud Efendi sıkıntımı gider, cinleri üzerimden sav, bana musallat olmuşlar, beni rahatsız ediyorlar. Adam 1000 kilometre senden uzak. Buna ne denir? Şirk denir. Niye? Çünkü o adam senin yanında değil. O birincisi, dua ettiğin zaman şuna itikad etmiş oluyorsun. Demek ki o kişi seni işitiyor. 1000 kilometre uzakta da olsa seni işitiyor. İkincisi, sana yardım etmeye de gücü var. Kadirdir. Ta oradan kalkıp gelip senin üzerinden bu musibeti gidermesi. İşte seni koruması. Tabii bu gibi özellikler Allah'a olan, ait olan özelliklerdir. Allah-u Teala'nın bizi işitmesi. Ta yedi göğün üzerinde bütün, yani her şeyin, bütün kainatın, kürsünün, arşın üzerindeki olan o Allah Subhanehu ve Teala simsiyah bir gecede, simsiyah bir taşın üzerindeki olan simsiyah karıncanın bile ayağını ne yapar? Ayak seslerini işitir. Ve o hayvandan haberi vardır. Onu rızıklandıran, ona güç kuvvet veren de nedir? Kimdir? Allah-u Teala'dır, Subhanehu ve Teala. Yani o özelliğe sahip olan Allah'tır Subhanehu ve Teala. Bütün mahlukattan haberi olan, bütün insanlardan, cinlerden, hayvanlardan, meleklerden, canlı ne varsa, cansız ne varsa hepsinden haberdar olan, hepsini kudretiyle, ilmiyle kuşatan, hepsinin yardımına koşan Allah-u Teala'dır, Subhanehu ve Teala. İşte bu özelliği tutup bir mahlukata verecek olursak burada ne yaparız? Allah-u Teala'ya ortak koşmuş oluruz. Naam. Dördüncü kısmı var. Dua edilen kişi müstakil olarak bunun gücü vardır. Yani bu adam yağmur indirebilir, şifa verebilir, yardımcı olabilir diye itikad ettiği zaman müstakil, tek başına. Burada da ne olur? Şirk olmuş olur. Çünkü şifa vermek Allah'a aittir. Yağmur indirmek Allah'a aittir. Zor duruma düşmüş olan, uzakta olan kimsenin imdadına koşmak Allah'a ait olan bir şeydir. O anda yani tabii. Evet, bunu mahlukata çevirdiğin zaman yani bu insanın gücü yeter. Allah, mesela Şialar neye itikad eder? Bizim imamlarımız kainatta tasarruf ederler. Yağmuru yağdıran da bizim imamlarımız, işte şimşeği çakan da bizim imamlarımız, depremi yapan da bizim imamlarımız, ölüleri kabirden çıkaracak olan da Ali'dir radıyallahu anhu, işte insanları haşredecek, toplayacak olan Hüseyin'dir, cezaya çarptırıp istediğini cennete, istediğini cehenneme atacak olan yine İmam Ali'dir diye böyle şirkleri var Şiaların. Allah'a ait olan özellikler kimlere verilmiş? İmamlara verilmiş. İşte buradan Şialar ne yapıyorlar? Allah'a acayip bir şekilde şirk koşuyorlar. Ve Şialardan da tasavvuf ehli maalesef etkilenmiş. Bayağı bir onlardan böyle şirkler ne yapmışlar? Alıp bu sefer kendi şeyhlerine yakıştırmışlar. Evet. Beşinci çeşidi var. Bid'at olan bir dua çeşidi var. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin suyu yüzü hürmetine talep etmek. Talebi yaparken Allah'tan istiyor ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Allah'a vesile edinmiş oluyor. Bunun kısmına geleceğiz inşallah. Bu da bid'at olan bir taleptir. Ne? Şimdi bir mesele var kardeşler. Mesela diri olan bir kimsenin ölü olan bir kimseden şefaat istemesi. Yani bir adam var, kabre gidiyor daha doğrusu. Kabirdeki olan kişi, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olabilir ve hatta ölmüş olan birisi işte bu Allah dostudur. Allah dostlarına da Allah-u Teala ne yapar? Sever, onlardan razıdır. Onların isteklerini kabul eder. Dur ondan talep edeyim, o da Allah'tan talep etsin. Hani işte kabirdeki kişiler bizleri işitirler bazı hadislere binaen. Hani bir hadis var, kişi kabirlere gittiği zaman, selam verdiği zaman bizim selamımız kabir ehline ne yapar? Ulaşır. Hani sünnettir, biz kabristana gittiğimiz zaman Esselamu aleykum ya dara kavmin mu'minin ve inne inşallahu bikum nahikun rahimallahu almutakaddimine minkum velmutaakhirin Allahümme la tahrimne ecrahum ve la teftinne ba'dahum vaghfir lana ve lahum şeklinde selam verilir, dua yapılır. Selam verdiğin zaman ölü olan Müslümanlara Allahu Teala senin selamını ulaştırır. Ancak kabrinin başında oturup da işte Ahmet sen biliyor musun öldükten sonra neler oldu? Ya da annesine, babasına baba diyor, sen öldükten sonra şöyle şöyle oldu, şöyle iflas ettik derken ağlıyor kabir başında. Derdini babasına anlatıyor. Babası işitir mi? El cevap işitmez. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعَنْ بَنْ فِي الْقُبُورِ Sen kabirde olanlara işittirici değilsin. İşittiremezsin. Tabii bazı az yani alimler demişler ki işitebilirler. Yani kabirde olan kişiye gidip konuştuğun zaman senin sesini işitir. Fakat sahih olan kavle göre işitmezler. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِنْ مَنْ فِي الْقُبُورِ Sen kabirde olanları işittiremezsin. Bu işitirler diyenler de hani işte savaşında, Bedir savaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuyunun başına geldi ve o kuyuya atılmış olan müşrikler vardı. Öldürülmüş olan müşrikler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teker teker çağırmaya başladı. Ey Ebu Cehil, ey İbni Ebi Muayit, ey falan, ey falan diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seslenmeye başlıyor ve diyor ki Allah'ın bizlere vaat ettiği şeyi biz hak olarak bulduk. Peki Allah'ın sizlere vaat ettiğini hak olarak gördünüz mü? Allah'ın yani sizi zelil edeceğini, sizin canınızı bu savaşta alacağını ve sizi cehenneme göndereceğini vaat etmişti bizlere. Biz bunu gördük. Peki siz bu vaadi de gördünüz mü, yaşadınız mı? Şüphesiz yaşamışlar. Tabii ateşi içerisindeler. Hatta orada Hazreti Ömer ya Resulallah diyor, bunlar ölmüşler. Bunlar işitmezler ya Resulallah deyince Yebnül Hattab diyor, vallahi onlar sizden daha güzel beni işitiyorlar diyor aleyhissalatü vesselam. Buna binaen bazıları da demişler ki kabirdekiler işitirler. Fakat sahih kavil işitmezler. Oradaki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gidip o anda onlara seslenmesi bir tefsire göre o anlık işittiler. Ondan sonra berzah alemine girip artık münker ve nekir gelip onları hesaba çektikten sonra ve azap başladıktan sonra artık onlar işitmezler. İkinci bir tefsir de bu, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olan bir hasletti. Sadece ona ait olandır ve diğer başka kimseye ait değildir. Tıpkı hani iki kabirin yanından geçip de işte bu iki kabir sahibi azap görmekteler. Bunların yapmış oldukları şeyler büyük şeyler değil. Bilakis diyor büyük şeylerdir. Bunlardan bir tanesi nemime yapardı diyor. Laf götürüp getirirdi. Müslümanları birbirlerine düşürdü. İnsanları birbirlerine düşürürdü. Öbürü de idrarını yaparken dikkat etmezdi necasetine. Üstüne sıçrardı. İşte bu iki günah sebebiyle bunlar azap yaşıyorlar diyor aleyhissalatü vesselam. Sonra orada yeşil olan bir dal koparıyor, ikiye bölüyor ve götürüp her birinin kabrine ne yapıyor? Dikiyor. Bu yeşil olduğu müddetçe bunların azapları ne olur? Bunun sebebiyle hafifler diyor. Tabii buna binaen bazıları ne yaptılar? Adet edindiler. Bu sefer gidip kabirlere bir şeyler dikiyorlar. Ağaç, maaç, işte çiçekler falan bayağı bir şenlendiriyorlar, yeşillik yapıyorlar. Tabii bu sünnette yok. Eğer ki böyle bir şey şeriatta var olmuş olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün mezarları yapardı. Ashab-ı kiram da yapanlardı. O şekilde İslam'da olurdu yani ta selefimizden günümüze kadar. Ama böyle bir şey yapılmamış, sadece bir iki kabre yapılmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Bu da anlaşılıyor ki sadece ona ait olan bir özellikti. O yüzden biz gidip bir kabirin üzerine bir şeyler dikelim, o ona istiğfarda bulunsun, bu nedir? Geçersizdir. İşte o kabir meselesinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ait olan bir şeydi. Yani gidip o müşriklere seslenmesi. El muhim, adam böyle bir şey bilmiyor. Zannediyor ki işte kabir ehli duyarlar. Gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kabirinde. Ya Resulallah, Allah'a dua et, Allah beni bağışlasın diye nidada bulundu. Ya da ey falan Allah dostu, ey veli, kabirine gitti ve orada ondan talep etti. Dedi ki Allah'a dua et. Allah'a dua et. Allah bana şifa versin derse burada ihtilaf var. Bazı alimler diyorlar ki şirke düşmüş olur. Şirk işlemiş olur. Çünkü haram olan bir vesile edinme, şirke götüren bir vesile, bu şirktir. İkinci bir görüş de hayır, bu haram olan bir vesile edinmedir. Çünkü şeriatta böyle bir şey yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretmedi, bunu yapmadı. Sahabe-i kiram genel anlamda yapmadılar. Ve bu konuda gelen rivayetler de ya uydurmadır ya da çok zayıftır. Bazı rivayetler tabii getiriyorlar. Bu caizdir diyenler, özellikle tasavvuf ehli böyle şeyleri ne yapıyorlar? Caiz diye bunu ispatlamaya çalışıyorlar. Bazı rivayetler getiriyorlar, işte bir bedevi geldi. Ya Resulallah, Allah'a dua et, Allah-u Teala yağmur indirsin, şu anda kuraklık var diye o şekilde talepte bulundu. Sonra Allah-u Teala yağmur yağdırdı falan. Sonra öbür haftaya geldi. Ya Resulallah, her taraf battı, Allah'a dua et de yağmuru durdursun diye Resulullah'tan talep etti. Sonra yağmur durdu diye rivayetler getiriyorlar. Bu rivayetlerin aslı astarı yok. Zayıf ve hatta çok zayıf ve hatta uydurma olan rivayetler. Veya faraza sahih olmuş olsa da bir bedevi, yani binlerce sahabeden bir tanesi, o da bedevi olan birisi gelip ferdi böyle bir fiil işlemişse o fiil nedir? Başlı başına bir teşri değildir. Teşri, yani sahabenin yapmış olduğu fiil teşri değildir. Teşri Allah'ın ve Resulünün belirlediği şeylere teşri denir, ibadet denir. Ama sahabenin hepsi icma eder, tamam emenna, o zaman bu teşri olur. Ama bir kısım sahabeler yapar, bir kısım sahabeler yapmazlar. Burada ihtilaf oldu mu bu başlı başına nedir? Teşri değildir yani. O da ferdi böyle bir şey faraza olmuşsa o da sahih, zaten rivayet yoktur. Evet, ikinci görüşe göre kardeşler bu şirk değildir. Çünkü bu adam gidip o kişiyi Allah'a ortak koşmamıştır. Direkt ondan talep etmemiştir. Beni bağışla, beni cennete koy, yağmur yağdır diye o kişiden talep etmiyor. Sadece onun diri olduğunu, işte ölüyü diriyi işittiğini zannediyor. O yüzden ondan talep ediyor. Nasıl ki diriye gidip de işte ya Allah'a dua eder misin, yağmur yağdırsın diye gidip istediği zaman şirk olmuyorsa bu da şirk değildir ama bid'at olan, haram olan bir fiildir. İnsanı şirke götürmez. İbn-i Teymiye rahimallah da bu görüştedir. Kuvvetli olan görüş de budur. Vallahu alem. Yani insanı şirke götürmez. Ama uzaktan talep edecek olursa, mesela oturduğu yerden ya Resulallah, Allah'a dua et, Allah beni bağışlasın. Ya Şeyh Abdülkadir Geylani, Allah'a dua et, Allah beni bağışlasın diyecek olursa o zaman şirk olur. Mezarına giderse şirk olmaz, haram olmuş olur. Burada fark var kardeşler. Her bir meselede fark var yani. O yüzden hepsini bir torbaya doldurup aynı hükmü vermek nedir? Yanlıştır. Teferruata inmemiz lazım. Teferruat olduğu zaman. Başka son bir mesele var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ve salih insanları Allah'a vesile edinmek. Yani ya Rabbi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in suyu yüzü hürmetine senden talep ediyorum, istiyorum demek. Ve hatta işte falan kişinin hürmetine, yani Ebu Bekir'in hürmetine, Ömer radıyallahu anh'ın hürmetine senden talep ediyorum. Ya da onun hakkı için senden talep ediyorum demek. Peki bu nedir? Bunda bazı alimler şirk addetmişler fakat sahih kavle göre bu nedir? Şirk değildir. Bu vesile bid'at olan vesiledir. Hatta buna mübah olan alimler vardır. Mübah diyen alimler vardır. Evet, yapılabilir, bir beis yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i mesela Allah'a vesile edinebilirsin diyen ulema var. Müçtehit imamlardan mesela İmam Ahmed diyor bunda bir beis yoktur. Fakat diğer müçtehit imamlarımız yani birçoğu gerçi buna bir yani bunda bir beis yoktur. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu tavsiye etmemiştir. Sünnette yok ama yapılırsa da bunda bir beis yoktur diye birçok alim derken Hanefi mezhebi bu yasaklanmıştır böyle bir şey olamaz diye reddetmişlerdir. Kuvvetli olan görüş de sünnette olmadığı için ibadetler asıl olan nedir? Tevkifidir yani geldiği gibi Kur'an ve sünnette geldiği gibi yapmamız lazım. Kafamıza göre çıkarmamamız lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yapmamış, tavsiye etmemiş, ashab-ı kiram yapmamışlar. O zaman biz de yapmamamız lazım. Ya Rabbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in suyu yüzü hürmetine bizleri bağışla dememek lazım. Ya da falan zatın hürmetine dememek lazım. Birincisi bu zatların Allah üzerinde bir hakları yok. Hani falanın hakkı için. Allah'ın üzerinde hiçbir mahlukatın hakkı yok. Tamamıyla Allah'ın hakkı var. İnsanlar üzerinde, cinler üzerinde, bütün mahlukatın üzerinde Allah'ın hakkı var. İnsanların hakkı yok Allah üzerinde. O yüzden olmayan bir şeyi Allah'a nisbet ederek böyle bir şey talep etmen nedir? Caiz değildir. İkincisi de şeriatta olmadığı için bunu yapmaman lazım. Maalesef yaygın yani olan bir adet cahiller arasında çok fazladır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ne yapmak? Vesile edinmek. Resulullah'ın suyu yüzü hürmetine, Kabe'nin hürmetine ya Rabbi, bu Kur'an'ın hürmetine, bu kitabın hürmetine, bu günün hürmetine, bu güneşin, bu aydınlığın hürmetine işte gibi buna benzer. Bunlar hepsi nedir? Şeriatta olmayan şeyler, bidat olan şeyler. Bunlardan da içtinab etmek gerekiyor. Evet, meşru olan vesile çeşitleri var. Onu da inşallah gelecek derste hemen hızlı bir şekilde üzerinde geçeceğiz. Bu kadarla inşallah iktifa edelim. Rabbim bütün amellerimizi kendi rızası için kılsın. Doğru amel işlemeyi nasip-i müyesser eylesin. Yasaklardan bizleri sakındırsın. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.